الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، değerli arkadaşlar, kitabın nikah veyahut da kitab-ı talak, boşanma bahsi ile alakalı en son kaldığımız yerden hadisleri almaya devam ediyoruz. Geçen hafta en son Ebu Hureyre radıyallahu anh'unun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bize aktardığı hadiste kalmıştık. Bugün de o kaldığımız yerden dersimize başlıyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Diyor ki: "Selâfetun cidduhunne ciddun ve hezluhunne ciddun. En nikahu ve talâku ve rac'atu. Ravahul erba'a illen nesai ve sahhahahu el hakim." وفي رواية لابن عدي من وجه ضعيف الطلاق والعتاق والنكاح. Bu rivayette Ebu Hureyre radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu bize aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: üç şey vardır ki bunda şaka olan da ciddidir, ciddi olan da ciddidir. Üç şey vardır ki bunda şaka kastıyla, şaka maksadıyla yapılsa da olması gereken hüküm geçerlidir. Eğer ciddi anlamda yapıldı ise, zaten söylendi ise, o şey ciddi olarak ne yapılır? Kabul edilir. Bunların birincisi, diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, nikah. Yani evlilik. Biraz sonra açıklayacağız. İkincisi talak. Yani boşama. Üçüncüsü de er-raca, yani kişinin hanımını boşadıktan sonra hanımını geri alması, hanımına geri dönmesi. Diyor ki bunun, bu üç şeyin, nikahın, boşanmanın ve aynı zamanda boşadıktan sonra hanımına kişinin geri dönmesi, şaka yapıyor dahi olsa nedir bunlar? Ciddi olarak kabul edilir. Ne için söylendiyse o hüküm ona uygulanır. Burada ben şaka yapmıştım kavramı ne yapılmaz, ondan kabul edilmez. İbn Adi'nin başka bir zayıf bir senetle bize aktardığı rivayette de deniyor ki talak, itak, yani azat etme, köleyi azat etme ve nikah deniliyor. Bu rivayette, ilk rivayette er-raca, boşadıktan sonra hanımına dönme var. Diğer tarafta ise onun yerine ne gelmiş bize aktarılan şey? Köleyi azat etme var. Dedik ki üç şey ile alakalı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunların şakası da ciddidir. Ciddi dediğimiz zaman neyi kastediyoruz? Yani bir kimse bir söz söylüyor ve söylemiş olduğu bu sözde ne manaya geldiğini biliyor ve söylemiş olduğu şeyi kastediyor. Doğru mu? Yani ciddi olarak bir kimse ben evleniyorum dediği zaman, ben hanımımı boşuyorum dediği zaman ne diyoruz bu adama? Bu adam söylediği sözün farkında mı? Farkında. Söylemiş olduğu şeyi kastediyor mu? Kastediyor. Kasıtlı bir şekilde söylüyor. Ciddi bir adam. Ciddi bir adam diyor ki ben falanca ile evleniyorum. Babası veriyor. Bu da diyor ki kabul ettim. Şimdi bu nikah gerçekleşti mi? Gerçekleşti. Çünkü adam kabul ettim derken veyahut da kızın babası verdim derken, yani bu iş ciddiyet isteyen bir iş. Diyor ki kabul ettim. Bu nikah diyoruz, gerçekleşmiş oldu. Bu rivayette bizde nereye vurgu yapıyor? Diyor ki bu üç şeyde, hadiste sayılan üç şeyin şakası da ciddidir. Zaten ciddinin ciddi olması da bir problem var mı? Yok, zaten burası anlaşılır. Vurgu yapılan yer neresi? Şaka olarak yapıldığı zaman da bunun hükmü diyor aynı ciddi olarak, kesin olarak söyleyip, bilip söyleyip manasını anlamış bir şekilde kabul eden kimseye yapılan muamele neyse o yapılır demek. Yani bunda şaka olmaz demek. Birincisi ne? Talak. Birincisi ne? Nikah. Adam diyor ki birisine, kızımı diyor sen ne evlendiriyorum. Sonra çocuk da diyor ki karşısındaki, kabiltu diyor. Kabul ettim. Sonra kızın babası diyor ki ben diyor şaka yaptım. Şimdi şaka yaptı diye bu nikah geçerli olmadı mı? Diyoruz ki bu nikah geçerli oldu. Çünkü ne? Şakası da ciddi. Bu üzerinde şaka yapılacak bir mesele değil. Bu genelde insanların arasında bu mesele şaka tarzıyla da uygulanıyor mu? Uygulanıyor. Ya işte bizim diyor bir şey oğlana diyor senin kızı alalım diyor. Sen diyorsun ya tamam diyorsun verdim gittim diyorsun. O diyor ki tamam kabul ettim diyor. Diyoruz ki burada nikah ne oldu? Gerçekleşti. Yani bu işin şakası yok. İkincisi talak. Adam hanımına diyor ki enti talak. Seni diyor boşuyorum. Sonradan diyor ki şaka yaptım. Diyoruz ki bu işte şaka yok. Şimdi bu adamın hanımı bu adamdan bir kez boşandı mı bu sözüyle? Diyoruz ki boşandı. Yani bu adamın artık ne hakkı kaldı? İki talak hakkı kaldı. Yani bu işin şakasının olmadığını bize Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aktarıyor. Rivayette üçüncü şey ne oluyor? Er-raca'a kişinin boşadıktan sonra hanımına dönmesi. Yani hanımını geri aldım diyor. Sonradan diyor ki şaka yaptım. Diyoruz ki bu işte öyle bir şaka söz konusu değil. Artık ne oldu? Bu kadını almış oldum. Bir daha boşarsan ikinci kez ne yapmış olacaksın? Boşamış olacaksın. Sen bunu aldım dedikten sonra artık bu senin ne oldu? İddet döneminde. Yeniden hanımın oldu. Artık bir daha boşarsan bundan sonra ikinci kez boşamış olacaksın. O yüzden bu hususlara dikkat edilmesi gerekiyor. Neden bu hususlar üzerinde İslam dini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vurgu yapmış? Neden? Evlilik, boşama, boşadığın hanımı geri alma, köleyi azat etme meselelerinde neden iç sıkı tutulmuş? He, çünkü bunlar büyük meseleler. Ciddi meseleler, şaka kaldıracak meseleler değil. Bunlarla haram olan bazı şeyler helal olacak. Değil mi? Adam kızımı verdim diyor, sen de kabul ettim diyorsun. Artık bu kız sana biraz önce haram iken, değil mi? Şimdi ne oldu? Helal oldu. Şimdi dersen ki ben şaka yaptım, o şaka yaptı. Boşadın, şakadan boşadım. Yani bunlar üzerinde şakanın yapılabileceği hususlar değil. Ciddi meseleler olduğu için İslam dini bu hususlara ne yapmış? Ayrı bir özellik vermiş. Demiş ki bu hususlarda şaka yaptığını zannediyor olsan dahi senin yapmış olduğun bu şaka senden ne yapılmaz? Kabul edilmez. Hüküm ne ise o hüküm aynı şekilde ne yapılır? Uygulanır. Çünkü bunlar hani derler ya, su götürecek meseleler değil. O yüzden bir Müslümanın bu hususlara dikkat etmesi gerekiyor. Diyoruz ki asıl olarak anlaşmalarda, akitlerde şaka ile olduğu zaman o akit geçerli değildir. Diğer meselelere bakın. Mesela Ahmet'in bir evi var. Ben de Ahmet'e şakayla takılıyorum. Diyorum ki ya Ahmet sen benim diyorum katımda değerli bir arkadaşımsın. Senin evinde diyorum güzel bir ev. O eve diyorum ben 1 milyon veriyorum. 1 trilyona senin evini alayım diyorum. Gülerek şaka yaparak söylüyorum. Ahmet de diyor hocam ne demek? Sen 1 trilyon veriyorsan ben sana diyor evi her türlü satarım diyor. Ben de sana sattım diyor. O da bana şaka yapıyor. Bu durumda bu akit, bu satış, evin satımı, alımı geçerli oldu mu?
Geçerli
olmadı. Biraz önceki saymış olduğumuz hususlarda şakası da ne onların? Ciddi. Ama bu hususlarda, yani bu saymış olduğumuz şeylerin dışındaki anlaşmalarda şaka olarak yapıldı ise, şaka olarak söylendiyse iki tarafta, bunu şaka olarak söylediyse diyoruz ki bu akit, bu anlaşma geçerli değil. Taraflardan birisi mahkemeye gitti. Dedi ki ya ben ciddiydim. Bana 1 milyon vereceğini söyledi hoca. Ben de kabul ettim dedim. Mahkemeye gittik. Ben burada şaka yaptığımı söyledim. Etrafta da birkaç tane benim bu şakama şahit olan arkadaşlar vardı. Ya dediler ki evet hoca ona şaka olarak söylemişti. Bu diyoruz ki bu durumda eğer şaka yaptığını ispat edersen, yani taraflardan birisi ciddi olduğunu söyledi, Diğeri şaka yaptığını söyledi. Arada ne oldu? Bir anlaşmazlık oldu. Doğru mu? Diyoruz mahkemeye gittiği zaman şaka yapan şaka yaptığını ispat ederse diyoruz ki bu hüküm ne olmaz? Geçerli olmaz. Yani asıl da nikah akdi, boşanma ve boşadığın hanımı geri alma. Dördüncü olarak ne dedik? Köleyi azat etme dışındaki anlaşmalarda şaka yolu yapıldığı zaman hüküm geçerli değildir. Ancak bu saymış olduğumuz dört hususta şaka yolu yapılıyor ise diyoruz ki şaka yolu yapılsa dahi bu hükmün geçerli olduğunu söylüyoruz. Bazı alimler bu hadislerin zayıf olduğunu söylüyorlar ama cumhur ulema hadislerin sahih olduğunu ve hükmünün geçerli olduğunu söylüyor. Ve racih olan görüşte hükmün geçerli olduğu, hadisler sahih. Aynı zamanda bunun üzerine ne var? Bina edilen maslahatlar da var. Biraz önce söylediğimiz gibi kişi hanımını boşar, daha sonradan ben ne yapmıştım der. O işten kurtulmak için boşadığı halde, boşamayı kastettiği halde şaka yaptım diyerek bu işten kurtulmaya çalışır. Ama asıl itibariyle bu boşanma gerçekleşti mi? Dini olarak gerçekleşti. Ama adam şaka yaptığını söyleyerek kendini ve etrafındakilerini kandırdı. Ama hüküm olarak bir boşama gerçekleşti. Diğer iki boşama gerçekleştiği zaman ne diyeceğiz biz bu durumdaki adama? Şu anda hanımın senden boş oldu. Yani üç talakta boşamış oldun. Bunun önünü de engellemek için diyoruz ki bu hususlar şaka yapılacak meseleler değildir. O yüzden bu konuda racih olan görüş cumhur ulemanın görüşüdür. Şaka dahi, şaka yolu dahi yapılmış olsa bile aynı gerçekmiş gibi ne yapılır? O hüküm bu kimselere uygulanır. Peki birisi dese ki hocam diğer tarafta da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem innemel a'malu bin niyat diyor. Ameller niyetlere göredir. Bu adam diyor ki ben şaka yaptım.
Ama bu konu için girmez.
Nasıl açıklarız? Yani diyoruz ki innemel a'malu bin niyat hadisi genel bir hadis, am bir hadis. Ameller niyetlere göredir, evet. Ama bu rivayetler ne yapıyor? Bu hadisteki genelliği, umumluğu hususiyete indirgiyor. Yani evet genel olarak ameller niyetlere göredir. Ancak bu hadiste sayılan şu şu şu hususlar bu kapsamda ne yapılmaz? Değerlendirilmez. Bu genel bir rivayet, genel bir nas. Bu ise özel, hususi bir nas olduğu için o rivayeti burada ne yapamayız? Uygulayamayız. Çünkü bununla alakalı özel bir ney var? Nas var. Dedik ki diğer hadiste zayıf bir yol ile gelse de ilim ehli diyor ki aynı şekilde köle azat etme hususunda da sahibi kölesine dese ki seni azat ettim sonunda da şaka yaptım dese bu sonundaki o söz ondan ne yapılmaz? Kabul edilmez. Bu kimsenin o kölesi artık azat olmuş, özgürlüğüne kavuşmuş olur. Bir sonraki rivayetimiz Velil Haris ibn Usamete min hadisi Ubadet ibn Samit radıyallahu anhu rafa'ahu la yecuzu al-la'ib fi thalathin at-talaq ve'n-nikah ve'l-ataq ve men qalehunna faqad vecebna ve senaduhu da'if. Bu rivayette de dönüp baktığımız zaman Haris bin Usame Ubade bin Samit radıyallahu anhudan onun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bize aktardığı bir rivayeti merfu olarak aktarıyor. Diyor ki la yecuzul la'ibu fi thalathin. Şu üç şeyde oyun olmaz. Biraz önce söyledik. Biraz önceki rivayete benziyor. Şu üç şeyde oyun olmaz. Şu üç şeyde şaka olmaz. Diyor ki at-talaqi birincisi talak meselesi, boşama meselesi. Dedik kişi hanımına seni boşuyorum diyor. Sonradan da şaka yaptım diyor. Diyoruz ki böyle bir şaka, böyle bir oyun söz konusu değil. Ve'n-nikahi diyoruz ki ikincisi nikah yani evlilik. Kızı verdim, karşı tarafa aldım diyor. Sonra taraflardan birisi şaka yaptım diyor. Diyoruz ki böyle bir şey söz konusu değil. Vel ataki aynı şekilde köleyi azat etme meselesi de bu kapsamda ne yapıldığını söyledik. Değerlendirildiğini söyledik. Ve men kâlehunne kim bunları söyler ise saymış olduğumuz üç şeyi fakat vecebne yani bu söylemiş olduğu şeyler yerine getirilmesi gerekir veyahut da gerçekleşmiş olur. Evlendiysen evlendin, boşadıysan boşadın, azat ettiysen azat ettin. Diyoruz ki senede olarak bir zayıflık var. Ancak mana itibariyle dönüp baktığımız zaman İslam şeriatına aykırı olan bir husus yok. Bir önceki hadislerde buna ne diyoruz? Mutabık olduğunu söylüyoruz. Bir sonraki rivayet Ebu Hureyre radıyallahu anh'unun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bize aktardığı rivayette Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Deniyor ki İnna Allah Teala tecavaza an ummeti ma haddefet bihi enfusaha ma lam ta'mel ev tekellem muttefakun aleyh. Bu rivayette de Ebu Hureyre radıyallahu anhu Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu bize aktarıyor. Diyor ki şüphesiz Allah-u Teala ümmetimin içinden geçirdiği şeyleri yapmadıkça ve söylemedikçe onları sorumlu tutmaz. Allah subhanehu ve teala ümmetimin içinden geçirdikleri şeyleri yapmadıkları ve söylemedikleri müddetçe onları ne yapmaz diyor. Bu şeylerden sorumlu tutmaz. Birinci olarak rivayette Allah Azze ve Celle'nin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ümmetimden. Buradaki ümmet hangi ümmet? Ümmeti dava İslam'a çağrılan bütün insanlık mı? Yoksa ümmetil icabe mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin davetine icabet edenler mi? Diyoruz ki buradaki ümmetten kasıt hangisi? Ümmetul icabe yani Peygamber Efendimizin davetine icabet eden kimseler. Diyor ki مَا لَمْ تَعْمَلْ اَوْ تَكَلَّمْ yani kişi içinden bir şeyler geçiriyor. İçinden geçirdiği bu şeyi amele dökmediği sürece, bunu söze dökmediği sürece Allah Azze ve Celle bu ümmetten bunun sorumluluğunu ne yapmış? Kaldırmış. Allah Azze ve Celle'nin bu ümmete bahşetmiş olduğu büyük nimetlerden bir tanesi bu mu? Evet. Düşünün, içinizden geçirdiğiniz, düşündüğünüz şeylerden sorumlu olsaydınız, bir olay oldu evde, konumuz boşanma ya, içinden geçiriyorsun, diyorsun ki bu kadını boşayacağım, artık sabretmek istemiyorum diye düşünüyorsun. Eğer bu düşündüğünden dolayı sorumlu olsaydın ne diyecektik biz? Şu anda sen hanımını ne yaptın? Boşadın. Çünkü aklından böyle bir şey geçirdin. Ama diyoruz ki Allah Azze ve Celle ne yaptı? Bu ümmetten bu sorumluluğu kaldırdı. Bazen bu içinden geçirme hususu meselesi kişiden kişiye göre değişiyor. Mesela önünüzde bir adam yürüyor sokakta. Bakıyorsunuz adam kendi kendine konuşuyor. Artık o içindeki ses ne olmuş? Dışarı vurmuş. Ama yine kimle konuşuyor? Kendi nefsiyle konuşuyor. Diyor ki ben ona göstereceğim. Bir daha aynı şeyi yaparsa artık ben buna sabredemem diyor. Bakıyorsun adam kendi kendine konuşuyor. Ne telefonda konuşuyor ne de yanındaki birisine olayı anlatıyor. Peki bu aynı şekilde kişinin kendi nefsiyle konuşması kapsamına giriyor mu? Diyoruz ki giriyor. Yani burada dışa vurulan bir söz dahi olsa yani hadisteki o muaf olan kapsama giriyor. Herkesin tepkisi bir olmuyor. Ancak ta ki ne zamana kadar dedik? Bu söylemiş olduğunu amele ya da söze dökene kadar diyoruz ki bu ümmet bundan ne yapılmıştır? Muaf tutulmuştur. Mesela adam bunu dedik ki söze döktü. Mahkemeye gitti. Dedi ki ya ben bu boşama işini ne yapayım? yazıya dökeyim dedi. Gitti oradaki görevliye. Dedi ki ya böyle böyle ben hanımı boşamak istiyorum. Bana bununla alakalı ne yap? Bir dilekçe yaz. Ben de bunun altına imza atıp gerekli makama ne yapayım? Vereyim dedi. Oradaki adam buna nasihat etti. Ya dedi ki sabret. Bu işler hemen böyle çözülmez. Bir sakinleş, bir kendine gel. Ondan sonra dedi. Bir kendine gel ondan sonra düşünürsün dedi. Adam da tamam dedi. Normalde bu aklından geçireceğini karşı tarafa konuştu mu? Konuştu söyledi. Peki adamın bu sözü ile bu boşama gerçekleşti mi?
Gerçekleşti. Adam niyet etmiş gitmiş.
Gerçekleşti mi?
Hayır.
Diyoruz ki bu boşama gerçekleşmedi. Neden gerçekleşmedi? Çünkü bu adam boşamaya olan niyetini karşıdakine beyan etti ama hala boşama gerçekleşmedi. Eğer bu adam bunun sözünü alıp yazsaydı, bu da onun altına imzasını atsaydı, o zaman ne diyecektik? İçinden getirdiği şeyi artık fiiliyata döktü. O zaman bu boşama gerçekleşti diyecektik. Veyahut da adam oraya gelip daha önceden yaptığı bir şeyi, gerçekleşen bir şeyi haber verme amaçlı yapsaydı, yani ben böyle böyle dün böyle oldu, ben de hanımı boşadım, şimdi bunu yazalım diyor ise oradaki boşama gerçekleşti mi? Gerçekleşti. Ne zaman? Dünden gerçekleşti. Yoksa bu adamın yanına geldiği zaman değil. Yani burada neyi anlatmaya çalışıyoruz? Aklından geçirdiğim bir şey. Bazı insanlarda bu vesvese olabiliyor. Bir sıkıntılar yaşıyor hanımıyla, ailesiyle. Boşamaya niyet ediyor ama hala bunu fiiliyata yapmamış, dökmemiş. Ondan sonra şüphe ediyor. Acaba ben bu hanımdan boş oldum mu? Olmadım mı? Diyoruz ki eğer bu bir amele dökülmedi ise, diyoruz ki sen hanımını boşamadın. Bunu böyle ne yapacaksın? Kabul edeceksin. Ancak bunu söze döktün. Karşı tarafa bunu belirttin, bildirdin. Veyahut da mesaj attın. Yazıya döktün, bir amele döktün. O zaman diyoruz ki nedir? Bu hüküm gerçekleşmiştir. Bir sonraki rivayet arkadaşlar, Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bize aktardığı rivayet. İnne Allahu Teala vada'a an ummeti el-hata ve'n-nisyan ve mestukrihu aleyhi. Ravahu İbn Mace ve'l-Hakim ve kâle Ebu Hatim la yesbut. Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz ki Allah ümmetimden hata, unutma ve yapmaya zorlandıkları şeyin hükmünü kaldırmıştır. Şüphesiz ki Allah Azze ve Celle ümmetimden hata, unutma ve bir şeye zorlandığı ise, yapmaya zorlandığı şeyi ne yapmıştır? Hükmünü ondan kaldırmıştır. Kaç tane şey sayıldı? 3 tane. Birincisi hata. Hata ile yapılan bir şey varsa bu ümmet ondan ne yapılmış? Muaf tutulmuş. İkincisi unutkanlık, unutma. Üçüncüsü bir şeyi yapmaya mecbur edilme. Yani adam bir şey yapmak istemiyor. Ne yapılıyor? O bir şeyi yerine getirmek için adamı zorluyorlar. Bir şeyle tehdit ediyorlar. Adam da onu yapıyor. Bu yapılan hususta ne diyoruz? Bu kimse bundan sorumlu değildir. Bu rivayete dönüp baktığımız zaman hadisi İbn-i Mace ve Hakim'in rivayet ettiğini görüyoruz. Ebu Hatim hadisin sabit olmadığını bize aktarıyor. Ancak hadisin bu senediyle alakalı hadis alimlerinin ne yaptığını görüyoruz. Hükümde ayrılığa düştüklerini, ihtilaf ettikleri görüyoruz. Bir taraf rivayeti sahihlerken diğer taraf ne yapıyor? Rivayeti zayıflıyor. Ancak bu rivayet diyoruz ki kendisiyle amel edilebilecek derecede olan bir rivayet. Yani hadis alimlerinin rivayet ile alakalı yapmış oldukları şeye baktığınız zaman birçok hadis aliminin ne yaptığını görüyoruz. Hadisi sahihlediğini görüyoruz. Dedik ki hadiste 3 şeyden bahsediliyor. Birincisi hata. Hata ne? Kişinin kasıtsız olarak yaptığı bir şey. bilerek, isteyerek, arzulayarak yapmadığı, o fiilinin sonucunda bir şey gerçekleşiyor, ancak fiili yapan kimse ne yapmıyor? Bu gerçekleşen şeyi kastetmiyor. İkincisi, unutma, daha önceden bilinen bir şey var. Zamanla bu şey unutulmuş ve kişi o unuttuğu şeyi ne yapabiliyor? Unutarak işleyebiliyor. Yani yapmaması gereken bir şeyi unutarak ne yapabiliyor? İşleyebiliyor. Üçüncüsü de ne dedik? Kişinin kerih gördüğü, yapmak istemediği, söylemek istemediği bir şeyi veyahut da yapılmaya zorlandığı bir şeyi kendisine ilzam edilmesi. Bu da kerih gördüğü şeyi ne yapıyor? Kendisine zorla yapılmış oluyor. Peki bu hususlar ile alakalı neden müellif bunu bu bapta zikrediyor? Neden boşama babında unutma, unutma, hata ve bir şeye mecbur kılınma hadisesini neden burada zikrediyor müellif? Çünkü diyoruz ki bu şeyler, bu sayılan şeylerin üçü de boşama hususunda çokça karşılanan hususlardan bazıları. Mesela unutma ile alakalı. Unutma ile alakalı adam hanımına diyor ki eğer diyor şunu yaparsan seni boşarım. Sonra kadın kocasının böyle dediğini unutuyor ve onun yapma dediği şeyi yapıyor. Şimdi talak gerçekleşti mi?
Hayır.
Diyoruz ki burada talak ne yapmadı? Gerçekleşmedi. Neden? Çünkü unutulmadan dolayı bu ümmette ne oldu? Muaf tutuldu. Kerih görme ile alakalı. Şimdi düşünün, genelde etrafınızda da böyle vardır. İşte adam bir kızla tanışıyor, evleniyor bir şekliyle. Kızın akrabaları geliyor. Diyor ki eğer diyor bu kadını boşamazsan seni öldürürüz. Adamı neyle tehdit ediyorlar? Ölümle. Bu adam da onlardan korktuğu için, kendilerini öldürmesinden korktuğu için diyor ki tamam boşuyorum. Amacı ne? Yapılan bu tehditten kurtulmak. Bu sözü söylemiş olması hanımını boşadığı manasına geliyor mu? Diyoruz ki gelmiyor. Neden? Çünkü bir şeye zorlanma var. Aynı şey aile içinde düşünün. Kadın almış eline bıçağı. Diyor ki beni boşamazsan kendimi öldürürüm diyor. Adam da sakinleştirmek için tamam diyor, gel oturalım konuşalım, ne istiyorsan yapacağım. Kadın diyor hayır, beni boşamazsan canıma kıyarım diyor. Adam da diyor ki tamam diyor, seni boşuyorum. Nikah talak gerçekleşti mi? Diyoruz ki gerçekleşmedi. Niye? Çünkü kadın kendisini öldürme ile tehdit ediyor. Bununla alakalı Ömer radıyallahu anh'unun zamanında yaşanmış bir kıssa var. Adamın bir tanesi dağlık bir alanda arılarını atmış, bal yapmış. Yüksek bir yerden aşağı doğru sarkıtacaklar onu. Ne yapacak? Oradaki balı alacak. İpin ucunda kim var? Adamın hanımı var. Adamı tutuyor kadın. Adam biraz aşağı doğru sarkıyor, balı alacak. Diyor ki beni diyor boşamazsan ipi bırakırım. Adam da düşünüyor. Diyor ki yani bu şekilde verilecek olan tek bir cevap var. O da ne? Seni boşuyorum. Diyor ki seni boşuyorum. Sonra kadından kurtuluyor. Hazreti Ömer'e geliyor. Kıssayı anlatıyor. Diyor ki böyle böyle böyle oldu. Ben de ona seni boşarım dedim. Ancak bunu söylerken içinde bulunduğum durumdan mecbur kalındığım için söyledim. Yoksa ben normalde o kadını boşamak istemiyordum. Dediğinde Allah Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki o senin hanımındır diyor. Yani bu boşamayı ne yapmıyor? Geçerli görmüyor. Demek ki kerih olarak bir şeye zorlanıyor ise bir insan, yani bir şey yapmak istemediği halde ona mecbur kılınıyor ise, zorlanıyor ise veyahut da unuttuğundan dolayı yapıyor ise diyoruz ki bu durumlarda ne yapmıyor? Talak gerçekleşmiş olmuyor. Bir sonraki rivayeti de alalım. Bu dersi burada bitirmiş olalım. Bir sonraki rivayette Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın bize aktardığı rivayet: İza harrama imra'atehu leyse bi şey'in ve kal lekad kana lekum fi Rasulillahi usvetun hasene. Ravahul Buhari ve li Muslimin an İbn Abbas: İza harrama er-raculu imra'atehu fehiye yeminun yukeffiruha. Bu rivayette de Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma şöyle diyor: erkeğin hanımını kendisine haram kılması hiçbir şey değildir diyor. Erkeğin hanımını kendisine haram kılması. Yani burada koca hanımına ne diyor? Sen bana haramsın diyor. Yani sanki ona hanımı değilmiş gibi muamele ediyor. Normalde evlilikte kendilerine meşru kılınan, caiz kılınan şeyleri kendisine haram ediyor adam. Bunun üzerine bu rivayette Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhu diyor ki: bu kimse hanımını kendisine haram kılması hiçbir şey değildir. Hiçbir şey ifade etmez. Andolsun ki Resulullah da sizin için güzel bir örnek vardır. Ayetini ne yapıyor? Söylemiş olduğu söze delil getiriyor. Bu rivayet Buhari'de geçiyor. Sahih Müslim'de ise adamın hanımını kendisine diyor, adam hanımını kendisine haram kılarsa bu bir yemindir. Onun kefaretini vermesi gerekir. İkinci rivayette ne var? İlkine ziyade olarak eğer bir kimse hanımına kendisine haram olduğunu söylüyor ise bu yemin hükmündedir. Yani bu adam sanki yemin etmiş, hani yemin ederim ki sen bana haramsın demiş hükmündedir. Bunu da ne yapması gerekir? Kefaretiyle, yemin kefareti ödeyerek bu söylemiş olduğu yemini bozması gerekliliğinden bahsediyor. Bu iki rivayete de dönüp baktığımız zaman Abdullah İbn Abbas'a nispet edilen mevkuf bir rivayet. Yani rivayet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ait olan bir rivayet, bir söz değil. Söz kime ait? Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma'ya ait. Her iki rivayette de bize aktarılan söz, çıkış yeri kim? Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhu. Dedik ki biraz önce kişi hanımına derse ki sen bana haramsın. Bu söz hakkında ilim ehlinde ne var? Birden fazla görüş var. Bu sözün ne manaya geldiğine dair. Birinci görüş, ilk rivayeti göz önünde bulundurarak diyorlar ki bu sözü söylediğin zaman bu söz hiçbir şey ifade etmez. Çünkü helal kılmak, haram kılmak kime aittir? Allah Azze ve Celle'ye aittir. Sen bu şekliyle ne yapamazsın? Bir şeyi kendine helal, bir şeyi kendine haram kılamazsın. O yüzden bu söz bir şey ifade etmez. Yani böyle söylediğin zaman ne bir talak gerçekleşmiş olur, ne bir zihar dediğimiz, hani kişinin hanımına sen benim annem gibisin diyor ya, ne bu gerçekleşmiş olur ne de yemin gerçekleşmiş olur. Yani ilk görüşe göre diyor ki bunun hiçbir hükmü yoktur. Çünkü dinde helalleri de belirleyen, haramları da belirleyen kimdir? Allah Azze ve Celle'dir. İkinci görüş ise bir kimse hanımına sen bana haramsın, sen bana haram oldun der ise bu görüşe göre burada zihar hükmü uygulanır. Onun da neyi var? Kefareti var. Yani kadına diyorsun ki yani sen benim aynı annem gibisin. Seni artık ne olarak görüyorum? Annem gibi görüyorum. Kişi annesine, hanımına dokunduğu gibi dokunur mu? Dokunmaz. Bu sözden neyi murad ediliyor? Yani sen benim aynı annem gibisin. Sana hanımlık olarak, yani karşımda bir hanım varmış gibi ne yapmıyorum? Düşünmüyorum. Sanki karşımda annem varmış gibi seni görüyorum diyor. Peki bunun hükmü, ziharın hükmü, ileride bab başlığı olarak da gelecek. Bunun hükmü ne? Ne gerekiyor? Bunun kefareti ne? Gelince öğreneceğiz diyor Şakir. Ayetlere bakıp, ayetlere dönüp baktığımız zaman öncelikli olarak bunun karşılığı köle azat etmek. Varsa köle, köle azat ediyorsun. Köle yoksa oruç tutuyorsun. Kaç gün? 60 gün. Ayrı ayrı mı, peş peşe mi?
Peş peşe.
Peş peşe. Yani bir kişi hanımına diyorsa ki sen bana haram oldun, sen benim annem gibisin diyor ise, zihar yapıyor ise, bunun kefareti yaptığından da ne oldu adam en sonunda? Pişman oldu. Dedi ki yok ya, sen benim annem gibi değil misin? Yaptığını, kefaretini ödeyecek. Diyoruz ki öncelikle köle azat edeceksin. Adam dedi ki köle azat etmeye durumum yok. O zaman ikinci olarak ne yapacaksın? 60 gün peş peşe oruç tutacaksın. Peş peşe. Adam dedi ki benim şeker hastalığım var. 60 gün oruç da tutamıyorum. O zaman diyoruz ki 60 tane ne yapacaksın? Fakiri doyuracaksın. Demek ki yani bu sözü söylemenin neyi var? Bir getirisi var. Bu rivayetten yola çıkarak bazı alimler ne dedik? Eğer hanımına sen bana haram oldun diyor ise bir kimse, burada ziharı kastetmiş olur. Onun kefaretinde ne yapmış olması gerekir? Bu şekliyle, bu saymış olduğumuz şekiller ile ödemesi gerekir. Üçüncü görüş, bu kimsenin durumu diyorlar ki yeminin kefareti ile aynıdır. Yemin kefareti, yani bu söz yemin hükmündedir. Bunun karşılığında da yeminin kefareti gerekir. Peki bu sözün delili ne? Bunlar neyi delil getiriyorlar kendisine? Tahrim suresindeki ilk ayeti kerimeyi. Ya eyyuhen nebiyyü lime tuharrime ma ahallallahu lek. Allah Azze ve Celle'nin, ey peygamber, Allah Azze ve Celle'nin sana helal kılmış olduğu şeyi ne yapabilirsin? Kendine nasıl? Haram yapabilirsin. Niçin böyle bir şey yaparsın? Diyor ayeti kerimede, değil mi? Kıssayı hatırlayın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir tefsire göre artık kölesi olup azat ettiği Maria'ya hanımı olarak dokunmayacağını söylüyor. Başka bir şey de balı kendisine haram kıldığı söyleniyor. Yani Allah'ın helal kılmış olduğu bir şeyi ne yapıyor? Kendisine haram kılıyor. Aynı ayetin, yani aynı suredeki ikinci ayette diyor ki قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اِيْمَانِكُمْ. Allah Azze ve Celle sizin yeminlerinizi yerine getirmenizi emrediyor. Burada baktığımız zaman kendisini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin haram kıldığı bir şey var. İkinci ayete bakıyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den buna karşılık ne yapılması isteniyor? Yemin kefareti vermesi isteniyor. Dedik ya bir rivayete göre hanımı, o rivayete göre yola çıkar isek ne diyoruz? Elimizdeki şeye uyuyor mu? Abdullah İbni Abbas'ın sözünde. Demek ki burada ne var? Yemin kefareti gerekli olacak. Peki yeminin kefareti ne? Bir adam yemin etti, sonra ettiği yemini bozdu. 3 gün oruç tutacak dedi Ahmet abi. Ama diyoruz ki bu en son. İlk önce değil. Önce 10 kişiyi ya yedirecek ya giydirecek. Ona gücü yoksa köle azat edecek. Ona gücü yoksa 3 gün oruç tutacak. Yani ilim ehli arasında bu konuyla alakalı racih olan, tercih edilen görüş bu görüş. Yani bir kimse hanımına sen bana haramsın dediği zaman diyoruz ki burada bunu bozduğu zaman ne gerekir? Yemin kefareti gerekir. O kefareti verdikten sonra ne olur? Artık bu söylemiş olduğu sözün tabiri caizse cezasını bu şekliyle ödemiş olur. Dedik ki ilk rivayette لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Diyor ki sizde, Resulullah'ta sizin için güzel örnekler vardır. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhu bunu neye delil getiriyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin başına böyle bir şey geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun karşılığında da ne yaptı? Yemin kefareti ödedi. Ayet-i kerimeden anladığımız. Abdullah İbn Abbas da söylediği söze neyi delil getiriyor? Ayet-i kerimeye delil getiriyor. Diyor ki sizde, siziniz için diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de ne vardır? Güzel bir örnek vardır. O zaman bu şey yaptıysanız çözümü nerede arayacaksınız? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamasında arayacaksınız. İlk rivayet. İkinci rivayete bakıyoruz. Zaten açık bir şekilde ne yapıyor orada? Belirtiyor. Diyor ki اِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ Kişi hanımını kendisine haram kılar ise فَهِيَ يَم۪ينٌ يُكَفِّرُهَا Bu diyor yemindir. Bu yeminin kefaretinde ne yapması gerekir? Yerine getirmesi gerekir. Aslında iki rivayete baktığımız zaman da arada bir tezatlık söz konusu değil. Sahih Müslim'deki rivayet Sahih Bukhari'deki rivayeti ne yapıyor? Açıklamış oluyor. Orada ayete atıf yapılarak bize konunun şeyi aktarılmak isteniyor. İkinci rivayette ne yapıyoruz? Baktığımız zaman açıkça bu meselenin bize yemine benzediği, yeminin bozulduğu zaman da kefaretine ise onunla amel edilmesi gerekliliğinden bahsediyor. Bugünlük bu hadis-i şeriflerle yetinelim arkadaşlar. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbü ileyk.